Ayrım 11. Platon Bir Gün. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Sayfa 137. 8. Toplum ve Siyaset Felsefesi. Toplum ve siyaset felsefesi, toplumdaki adalet meseleleriyle uğraşır. Hükümetler neden lazımdır bize? Mallar nasıl paylaştırılmalıdır? Adil bir toplumsal sistemi nasıl kurabiliriz? Bir zamanlar bu tür meseleler en güçlünün elindeki kemiği diğerlerinin kafasına indirmesiyle hallediliyordu. Ama toplum ve siyaset felsefesiyle geçen asırların sonunda insanlık füzelerin daha etkili olduğunu öğrendi. Dimitri, "Vallahi istersen morarana kadar felsefe konuşabiliriz ama İş yaşamın itiş kakışına geldiğinde, gerçekte tek istediğim başımı sokacak bir dam, bir koyun, bir de üç öğün yemektir benim." Tasso Dimitri'yi itekler. Dimitri, ne bu şimdi ya? Tasso, canım istediğinde seni veya başkalarını itip kalkmamı ne engelleyecek? Dimitri, devlet muhafızları tabii. Tasso, İyi de onlar ne yapacaklarını ve niçin yapacaklarını nereden biliyorlar? Dimitri, Zeus aşkına, yine felsefeye döndük değil mi? Doğal durum. Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi 17 ve 18. yüzyıl siyaset filozofları, doğal durumunun altüst oluşları içinde yaşayan insanın hissettiği güvensizlik karşısında devlet oluşturmasının ardında yatan itkileri incelediler. Ancak onlar sadece doğadaki vahşi hayvanların yarattığı tehlikelerden bahsetmiyorlardı. Yasasızlıktan, iki yönlü trafiğin risklerinden, gürültücü komşulardan, eş kaptırmaktan ve benzerlerinden de bahsediyorlardı. Tüm bu sıkıntılar insanları egemen devletler şeklinde örgütlenmeye yöneltmişti. Bireysel özgürlüğe konan sınırlar, devletin yararlarına karşılık ödenen bir bedel olarak kabul ediliyordu. Bir yaban tavşanı yakalanır, Ulusal Sağlık Enstitüsü laboratuvarlarına götürülür ve aynı kafese konduğu, laboratuvarda doğup büyümüş bir başka tavşanla arkadaşlık kurar. Bir gece kafesin iyi kapatılmadığını gören yaban tavşanı kaçmaya karar verir. Laboratuvar tavşanını da davet eder. Beriki daha önce hiç laboratuvar dışına çıkmadığından önce tereddüt eder ama sonra kabullenir ve birlikte kaçarlar. Kurtulmalarının ardından yaban tavşanı, "Seni şimdi üçüncü en şahane yere götüreceğim," der ve laboratuvar tavşanını bir lahana tarlasına götürür. Tıka basa yedikten sonra yaban tavşanı, "Haydi şimdi ikinci en şahane yere gidiyoruz," der. Bir süre sonra bir havuç bahçesindedirler. Yine tıka basa yerler. Yaban tavşanı, "Sıra geldi en şahane yere gitmeye," der ve çok geçmeden dişilerle dolu bir tavşan kolonisine ulaşırlar. Cennet gibidir, sabaha kadar sevişirler. Şafak sökerken laboratuvar tavşanı, laboratuvara dönmesinin gerektiğini söyler. "Neden?" der yaban tavşanı hayretle. "Sana üçüncü, ikinci ve en şahane yerleri gösterdim. Niye laboratuvara dönmek istiyorsun?" Laboratuvar tavşanı sıkıntıyla bakar. "Bir sigara yakmazsam delireceğim çünkü." Örgütlü toplumun faydaları. Hobbes, devletsiz insan yaşamının neye benzeyeceğini anlatırken, doğal durum içindeki insanı şu sözlerle betimler. Yapayalnız, zavallı, kötücül, gaddar ve kısa ömürlü. Bildiğimiz kadarıyla Hobbes öyle komiklik meraklısı değildi ama tıpkı kaldığı otelde yediklerinden yakınırken, soğuktu, iyi pişmemişti, tiksindiriciydi ve porsiyonlar çok küçüktü diyen kadın örneğindeki gibi listelerin sonuna zınk diye kayayı dayamanın komik bir yanı hep vardır. İnsan doğasının Hobbes'un öngörmediği yüzlerinden biri ise doğal duruma dahil olan aşktı. Birçok kişinin kendi içlerindeki yabaniyi keşfetme peşine düştüğü günümüzde bunun önemini görmezden gelmek mümkün değildir. Trudy ve Josephine Avustralya kırsallarında safariye çıkar. Bir gece çadırda uyurlarken aniden bir aborjin çıkagelir ve Trudy'yi omzuna vurduğu gibi ormana kaldırır. Safariye katılanlar Trudy'yi ertesi sabah bir ağacın dibinde baygın bulur, derhal en yakın hastaneye yetiştirirler. Josephine ertesi sabah arkadaşını ziyarete gider. Ah tatlım, kendini berbat hissettiğine eminim. Ya ne olacaktı? Şu hale bak. 24 saatten fazla geçti. Ne çiçek yolladı ne de kart. Aramadı bile. Güç eşittir hak. Prens'in yazarı Niccolo Machiavelli, Rönesans prenslerine kabul görmüş erdem standartlarını boş verip, gerektiğinde kötülüğe başvurmayı öğütlemesinden dolayı, aynı zamanda modern devlet aygıtının babası da sayılır. Devletten daha yüksek otorite tanımadığından, Machiavelli'nin prenslere tavsiyesi tabii ki Machiavellist olun olacaktı. Machiavelli, erdem ölçütünün prensin siyasal anlamda hayatta kalması için ne gerekiyorsa o olduğunu da açıkça söylemişti. Prens için korkulmak sevilmekten daha hayırlı olabilirdi ama iktidarını tehlikeye sokabileceği için nefret edilmekten de kaçınmalıydı. En iyisi namuslu görünürken iktidarı acımasızca kullanmaktı. Bir kadın bir adama kendisine domuz dediği için hakaret davası açmıştır. Adam suçlu bulunur ve tazminat ödemeye mahkum edilir. Dava bitiminde adam yargıca, yani ben artık Bayan Harding'e domuz diyemeyecek miyim diye sorar. Öyle der yargıç. Peki bir domuza Bayan Harding diyebilir miyim? Tabii der yargıç. Herhangi bir domuza Bayan Harding diyebilirsiniz. Adam bunun üzerine Bayan Harding'e bakar. İyi günler dilerim Bayan Harding der. Machiavellist aldatmaca fıkralarda her daim yer bulmuştur. Yakalanmayacağımızdan emin olmak hepimiz için baştan çıkarıcıdır. Adamın birisi kumarda 100 bin dolar kazanır ve kimsenin bilmesini istemediğinden tutup parayı bahçesine gömer. Ertesi sabah kalkar, parasını gömdüğü yere gider ve koca bir delikle karşılaşır. Delikten komşusunun evine giden ayak izlerini görür. Komşusu sağır ve dilsiz olduğu ve sadece işaret diliyle iletişim kurabildiği için sokağın diğer ucunda oturan profesörden yardım ister. Tabancasını alır ve profesörle birlikte sağır dilsiz komşunun kapısına dayanırlar. Komşu kapıyı açtığı anda adam tabancasını çeker ve profesöre "Söyle şuna paramı geri vermezse vuracağım." der. Profesör söyleneni işaret diliyle aktarır. Komşu ise korkar ve yine işaret diliyle parayı kendi bahçesindeki kiraz ağacının dibine gömdüğünü söyler. Profesör adama döner, "Söylemiyor." der. "Ölürüm daha iyi." diyor. Machiavelli'nin ölüm cezasını desteklemesi şaşırtıcı değildir. Çünkü fikrince merhametli görünmektense acımasız görünmek prensin yararınadır. Bir başka deyişle o ölüm cezası bir daha asla yine mi sen demek zorunda kalmamaktır diyen kötümser alaycıyla aynı düşüncededir. Görünüşte hatta zihnimizde bile ne kadar namuslu görünürsek görünelim, Machiavelli'ye göre hepimiz özde Machiavellistizdir. Bayan Parker jüri görevine çağrılır fakat idam cezasına inanmadığını belirterek görevden affını ister. Savcı, "Ama bayan," der, "bu bir cinayet davası değil, basit bir hukuk davası. Kadının biri doğum gününde banyoyu yenileteceği sözüne rağmen parayı kumara yatıran eski kocasını dava ediyor. Ha iyi der Bayan Parker. Ben galiba idam cezasını yanlış anlamışım. Fakat bir dakika. Kim kimle dalga geçiyor? Dalga geçilen biz olabilir miyiz acaba? Bugün bazı tarihçiler Machiavelli'nin bir tür ters Machiavellizm uygulayarak damarımıza basmaya çabaladığını, esasen bildik erdemlerden yana dururken kötülük yanlısıymış gibi göründüğünü düşünüyorlar. Yoksa Machiavelli aslında despotizmi mi eleştiriyordu? Pulitzer ödüllü tarihçi Garrett Mattingly, Prens siyasi bilim mi yoksa siyasi satir mi başlıklı denemesinde Machiavelli'nin haksız yere suçlandığını söyler. Bu küçük kitabın hükümet üzerine ciddi bilimsel bir eser olmayı amaçladığı fikri, Machiavelli'nin hayatı, yazdıkları ve dönemin tarihiyle ilgili bildiğimiz her şeyle çelişiyor. Bir başka deyişle Mattingly, Machiavelli'nin kurt postuna bürünmüş kuzu olduğunu öne sürüyordu. Feminizm. İşte size onlarca yıldır milletin aklını karıştırmış bir bilmece. Oğlunun feci bir bisiklet kazası geçirdiğini gören baba hemen davranır, çocuğu kaptığı gibi arabaya atlar ve soluğu acil servis girişinde alır. Oğlan acil ameliyata alınırken ameliyata girecek cerrah, "Aman Tanrım, bu benim oğlum!" diye bağırır. Bu nasıl olabilir? E ne var bunda? Cerrah elbette oğlanın annesidir. Günümüzde bu bilmece Rush Limbaugh'un bile kafasını karıştırmaz. Çünkü kadın cerrah sayısı hızla erkek cerrah sayısına yaklaşmaktadır. Ve bu durum 20. yüzyılın son yarısındaki feminist felsefenin gücü sayesinde gerçekleşmiştir. BBC'nin dinleyicileri arasında yaptığı dünyanın en büyük filozofu konulu ankette ilk 20'ye hiçbir kadın girememişti. Karl Marx birinci gelmişti. Dünyanın pek çok bölgesinden kadın akademisyen ve bilim insanı bu durum karşısında öfkelendi. Yeni Platoncu Yunan filozof Hipatia neden yoktu? Ya da Orta Çağ denemecisi Bingenli Hildegard, neden 12. yüzyıldan Eloise dışlanırken ondan en az onun kendisinden öğrendiği kadar şey öğrenmiş Abelard oy alabiliyordu? İlk 20'ye girememişti gerçi. Peki ya 17. yüzyıldan proto-feminist Mary Astell neredeydi? Ya modern çağın büyük isimleri Ayn Rand, Iris Murdoch ve Hannah Arendt neden yoktu? Eğitimli kitlenin bu büyük filozoflara ilişkin cehaletinin nedeni akademik dünyanın şovenizmi miydi? Yoksa esas suçlanması gerekenler dönemlerinde bu müthiş kadınları ciddiye almamış domuzlar mıydı? Feminist felsefenin gerçek başlangıcı 18. yüzyıla ve Mary Wollstonecraft'ın yeni bir tohum atan, doğuran mı demeli, çalışması, kadın haklarının gerekçelendirilmesine dayanır. Wollstonecraft bu eserinde kadınlar için düşük bir eğitim sistemi öneren Jean-Jacques Rousseau'ya yüklenmiştir. Feminizm 20. yüzyılda filozof ve Jean-Paul Sartre'ın hayat arkadaşı Simone de Beauvoir'ın İkinci Cins adlı eserinin yayınlanmasıyla varoluşçu bir yeniden yorumlanma yaşamıştır. Simone de Beauvoir, özsel kadınlık diye bir şey olmadığını, bunun kadınlara erkeklerin zorla giydirdiği bir deli gömleği olduğunu öne sürüyordu. Kadınlar kadın olmanın kendilerine ait yorumunu yaratmakta özgürdüler. Ama kadınlık kavramı ne kadar esnektir? Doğuştan gelme üreme organlarımızın cinsiyetimizle hiç mi ilgisi yoktur? Post de Beauvoir feministlerinin bazılarına göre cinsel açıdan boş bir sayfa olarak doğarız, cinsiyetimizi daha sonra toplum ve ebeveynlerimiz eliyle kazanırız. Bugünlerde ise cinsiyete dayalı rolleri öğrenmek gittikçe karmaşıklaşmaktadır. İki erkek eşcinsel bir köşede dikilmiş sohbet ederken, yanlarından muazzam albenili bir sarışın kadın geçer. İkili kadının arkasından bakarken bir tanesi iç çeker. Böyle zamanlarda der, lezbiyen olsaydım keşke diyorum. Peki geleneksel cinsiyet rolleri, kadınları aşağıda tutmak için erkekler tarafından icat edilmiş toplumsal yapılardan mı ibarettir? Yoksa bu roller biyolojik yoldan mı belirlenir? Bu bilmece filozoflarla psikologları bölmeye devam etmektedir. Kimi derin düşünür, tümüyle biyolojik yoldan belirlenen farklılıklar tarafındadır. Örneğin Freud, anatomi kaderdir derken, kadın bedeninin yapısının, kadının toplumdaki rolünü belirlediğini söyleyen teleolojik bir savı kullanmıştı. Tabii ütüyü kadınların yapması gereğini, hangi anatomik özelliğe bağladığını bilemiyoruz. Bir diğer biyolojik belirlemeci, Dave Barry ise, bir kadının aynı anda tehlikede olan bir çocukla, beyzbol maçında üzerine gelen topu yakalamak arasında seçim yapmak durumunda kaldığında, base'de bekleyen birinin bulunup bulunmadığına bile bakmadan çocuğa koşacağını vurgulamıştır. Dipnot, Dave Barry, Amerikalı mizah yazarı ve gazeteci. 1947 doğumlu. Bir de erkekler de mi biyolojik açıdan belirlenir sorusu var. Örneğin erkeklerin eş seçerken ilkel ölçütlere başvurmaları anatomik yapılarının bir sonucu mudur? Adam 3 kadınla birden görüşmekte ve hangisiyle evleneceğine karar vermeye çabalamaktadır. Parayla ne yapacaklarını görmek için 3'üne de 5'er bin dolar verir. Birinci kadın baştan aşağı değişime girer. Güzellik salonuna gider, saç, cilt bakımı, manikür vesaire yaptırır ve yeni giysiler satın alır. Adama ona daha çekici görünmek istediğini, çünkü onu çok sevdiğini söyler. İkinci kadınsa adama armağanlar alır. Yeni bir golf takımı, bilgisayarı için aksesuarlar ve pahalı giysiler. Adama bütün parasını onun için harcadığını, çünkü onu çok sevdiğini söyler. Üçüncü kadınsa parayı borsaya yatırır ve 5000 doları misliyle kazanır. 5000'i geri verir ve kalanla ortak bir hesap açtırır. Adama geleceğimize yatırım yapıyorum çünkü seni çok seviyorum der. Soru: adam hangisini seçer? Yanıt: en iri göğüslü olanı elbette. Sınav sorusu: yukarıdaki antifeminist bir fıkra mıdır, yoksa bir antişovenist domuz fıkrası mı? İşte size kadınla erkek arasındaki temel bir farkı öne süren bir metin daha. Buradaki fark temel olmalı, çünkü ilk erkek toplumsal yapılanmalardan azadeydi ve bu yüzden düşüncesizliği doğuştandı. Tanrı cennet bahçesinde Adem'le Havva'ya görünür ve ikisi için birer hediye getirdiğini ve hediyeleri seçmeyi onlara bırakacağını söyler. Birinci hediyem der, ayakta işeyebilme yeteneği. Adem hiç düşünmeden ayakta işemek ha diye atlar, şahane, ben onu istiyorum. Tamam der Tanrı, o senin olsun. Havva, diğeri de senin o zaman. Neymiş o peki? Çoklu orgazm. Feminizm, oy hakları, tecavüz kurbanını korumaya yönelik yasalar, iş yerinde daha iyi muamele görme ve tazminat gibi birçok toplumsal ve siyasal sonuca yol açtı. Yakın dönemde ise feminizmin bir başka yan ürünü, erkek tepkisi ortaya çıktı. Ve bu tepkiden yeni bir kategori doğdu. Siyaseten yanlış espriler. Dipnot: siyaseten doğru, farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terim. Feminizmle dalga geçmeye kalkan her fıkra ve espriye siyaseten yanlış yaftası yapıştırıvermek, espriye yeni bir boyut katmaktadır. Tamam, bu fıkranın kabul görmüş liberal felsefeye ters düştüğünü biliyorum ama ne? Hiç mi eğlenemeyeceğiz artık? Espri sahibi, fıkrasının altına bu katmanı ekleyerek saygısızca hakaret hamlesine kalkmaktadır. Bu yol, izleyen fıkradaki gibi hem şakayı daha gülünç kılmakta, hem de anlatan için toplumsal anlamda daha büyük tehlike arz etmektedir. Atlantik Okyanusu üzerinde uçan uçak, sürekli hava boşluklarına düşmekte, çılgınca sarsılmaktadır. Derken kanada bir yıldırım isabet eder ve işler iyice kötüye gitmeye başlar. Yolcular arasındaki bir kadın herkesten daha beter paniğe kapılır. Ayağa fırlar ve bu genç yaşta ölmek istemiyorum diye bağırmaya başlar. Eğer öleceksem son anlarımın unutulmaz olmasını isterim. Bugüne dek kimse kendimi gerçek bir kadın gibi hissetmemi sağlamadı benim. Yetti canıma. Bu uçakta bana kendimi gerçek bir kadın gibi hissettirecek kimse yok mu? Bir anda herkes susar. Tehlike unutulmuş, tüm gözler ve dikkatler kadına çevrilmiştir. Derken en arka koltuktan iri yarı, simsiyah saçlı bir adam ayağa kalkar ve gömleğinin düğmelerini açmaya başlayarak kadına doğru yürür. Kimse kıpırdamaz. Adama yaklaşırken kadını heyecan sarar. Adam gömleğini çıkarır, kasları göz kamaştırıcıdır. Kadının yanına varır, gömleği uzatır. Ütüle şunu. Siyaseten yanlış fıkralar fırtınasıysa yepyeni bir türe giden yolu açtı. Tipik klasik şoven anlayışla başlayıp sonuna ani manevralar eklenmiş fıkralar. Canları sıkılan iki krupiye zar atılan masanın başında sohbet etmektedir. Son derece çekici bir sarışın gelir ve tek atış için 25 bin dolar koyar. Umarım rahatsız olmazsınız ama çırılçıplakken kendimi çok daha şanslı hissederim ben der ve soyunmaya başlar. Çırılçıplak kaldığında zarları alır, avucunda çalkalarken "Hadi yavrum, anneciye giysi lazım" der ve atar. Zarlar durduğu anda da sevinçle haykırarak zıplamaya başlar. "Evet, evet, kazandım." Krupiyelere sarılır, kazandığını alır ve elbisesini toplayıp gider. Krupiyeler şaşkınlıkla birbirlerine bakarlar. "Kaç attı?" "Ne bileyim, sen bakıyorsun sandım." Ahlaki ders, tüm sarışınlar aptal değildir ama tüm erkekler erkektir. Neofeminist tarzdan bir örnek daha. Uçakta sarışın bir kadınla bir avukat yan yana düşer. Avukat vakit geçirmek için kimin genel kültürü daha iyi oyunu oynamayı teklif eder. Kadın aldırmaz. Bunun üzerine her bilemediğiniz soru için siz bana 5 dolar verin, ben her bilemediğim sorunuz için size 50 dolar vereyim der. Kadın kabul eder. Peki der avukat, dünyanın güneşe uzaklığı ne kadardır? Kadın yanıt vermez, çantasından çıkardığı 5 doları uzatır. Sıra ondadır. Dağa 3 ayakla tırmanıp 4 ayakla inen nedir? Avukat düşünür düşünür ama bulamaz. 50 dolar çıkarıp kadına uzatır. Sarışın tek söz etmeden parayı çantasına koyar. Avukat, dur bir dakika der. Yanıt neydi? Kadın avukata 5 dolar uzatır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 149.